Ayrım 11.
Sayfa 177. Erkeğin eşine göre ise kayınvalidesi kendisine verilen değerin farkında değildi. Artık köşesinde otursaydı ya, yapamazdı. Bu ev hiçbir zaman kendinin olmamıştı. Oysa elinden geleni yapıyordu, daha da yapardı. Ama kendine ait bir yer olmalıydı. Bu kadınlar işten yüksünmüyordu. Bu savaşın aslı bir değer kazanma mücadelesiydi. Sonradan pek çok kadının mutfaklarını kendi özel tapınakları saydığını gördüm. Bunun en iyi gene kadınlar bilir. Başkasının mutfağına pek girmez. Kendi bağımsız evlerinin kendilerine ait yeridir mutfak. Evin her yerini birileriyle paylaşmak zorundadır kadın. Yatak odasını erkekle, oturma odasını erkek ve çocuklarla, ama ya mutfak? İşte orası kadınındır. Virginia Woolf kendine ait bir oda diyor. Ben birçok kadın için bu odanın mutfak olduğunu düşünmüşümdür. Belki de beslenme biçimimizde bile bu olayın etkisi vardır. Kadın için yemek yapmak, sevilen yemekler yapmak, bu yemeklerin sevilerek yenmesi, bu yemeklerin çok yenmesi belki de kadının bir değer kazanma yoludur. Bazı kadınlar için evin temizliği ön plandadır. Bazıları için giysilerin temizlenmesi, ütülenmesi, düzenle yerleştirilmesi aynı işlevi görür. Bazıları içinse bunların hepsi birden geçerlidir. Titiz ev kadınıdır denilen kadınlar. Ne var ki kadının bu değer kazanma biçimi giderek bir bağımlılığa, bir tutsaklığa dönüşür. Artık bu işlerin varlığıyla vardır. Bu işlerin yapılmasıyla varoluşunu özdeşleştirmiştir. Bu durumda yakınma başlar. Ev işleri bir türlü bitmemektedir. İşleri yetiştirememektedir. Erkek hep peşinde koşulsun istemektedir. Temizliğine dikkat etmemektedir. Giysilerini oraya buraya atmaktadır. Kadının ne kadar yorulduğunun farkında bile değildir. Çocuklarsa savruktur. Bir türlü söylenenleri yapmamaktadır. Hiçbir şeye dikkat etmemektedirler. Kadının canı çıkmakta, değeri ise bilinmemektedir. Bu durum, kadının yarattığı güven şatosunun bir tür hapishaneye dönüşmesidir. Erkek gerçekten de olup bitenin farkında değildir. Onun için olay, ne var kendini bu kadar yoracak? Kendini işlere kaptırdın, çok yoruluyorsun. Sanki senden bunları isteyen mi vardan ibarettir. Kadın bu kez yaralanır, kırılır. Bunca yorgunlukla, çabayla yaptığı işlerin değeri bilinmemektedir. Kırgınlık tepkiye, tepki anlaşmazlıklara dönüşür. Buradaki temel yanlış, hayatını anlam kazandırmak yolunun yanlış seçilmesidir. İnsan hayatına anlam kazandırmak ister. İnsanı hayvandan ayıran asıl fark budur. Hayvan hiçbir zaman böyle bir istek duymaz. Böyle bir istek için hayatını değiştirmez. Oysa insan hayatına anlam kazandırmak ister. İnsan bunun için çaba harcar, bunun için istek duyar. Bunun için rahatını bozar, hayatını değiştirir. Hayatımıza nasıl anlam kazandırabiliriz? Öncelikle bu soruyu önümüze koyup düşünerek. Belki de şimdiye kadar hiç bu soruyu açıkça düşünmedik. Öylece alıştığımız gibi, gördüğümüz gibi, bize söylendiği gibi yaşadık ve böyle bir konuyu düşünmedik. Öyleyse şimdi düşünelim. Bunun yolu sorumluluklarımızı yerine getirmek mi? Ev işlerinin bu yanı var. Sevdiklerimiz için çalışmak mı? Ev işleri, akraba ilişkileri böyle. Bizi sevmeleri için çalışmak mı? Bencilliğin dolaylı bir biçimidir bu. Çalışmak mı? Çalışmak bir işe yaradığını bilmek, para kazanmak, kendine ait bir küçük dünya yaratmak mı? Bir mesleği uygulamak mı? Kendine bir işte özelleştirmek mi? Bir sanat dalıyla uğraşmak mı? Resim yapmak, yazı yazmak, fotoğraf çekmek, stilist olmak, seramik yapmak mı? Sosyal çalışmalara katılmak mı? Bir derneğe, bir partiye girmek mi? Kitap okumak mı? Müzik dinlemek mi? Toplantılara katılmak, konserlere, sinemalara, tiyatroya gitmek mi? Düşünelim bakalım. Hazır reçetelere bakmayalım. Biz düşünelim. Kendimiz, içimizin sesini dinleyelim. Belki de hayatımıza anlam kazandırmanın doğru yolu budur. Erkeklerle kadınlar dünyayı nasıl paylaşıyor? Yaşamak belki de dünyayı paylaşmak. Dünyayı paylaşmak ne ülkeler fethetmektir ne de egemen olmak. Bir Fransız filmi görürüz, bir Alman bestecinin müziğini dinleriz, bir Japon resmi görürüz, bir Guatemala öyküsü okuruz, bir Arjantin tangosuyla heyecanlanırız. Dünyayı paylaşmak budur. Dünyayı doğru paylaşmak, insanın yarattığı bilimi, sanatı paylaşmaktır. Ne kadar az biliyoruz böyle paylaşmayı, hele ne kadar az yaşıyoruz. Bir evi bile paylaşamadığımızı düşünürsek, mutfak kadının, rahat koltuk erkeğin paylaşmalarını düşünürsek, çocukları bile senin benim diye ayırdığımızı düşünürsek, paylaşmak yerine sahiplenmeyi yaşadığımızı düşünürsek, elinizdeki küçücük şeylere sımsıkı sarılmayı yaşamak sanırsak, sonra da neden daraldığımızı anlayamadığımızı düşünürsek, oysa ne güzeldir dünyayı paylaşmak. Günlük deyimlerimizi düşünüyorum. Hayat erkeği dediğimiz zaman ne anlarız? Hayat adamı dediğimizde güçlükleri pratik yönden çözebilen, sıkıntıları çabucak aşan, başarıya ulaşmış bir erkeği anlatmıyor muyuz? Peki hayat kadını nedir? Bir fahişe. Birinde yücelme var, öbüründe aşağılama. Neden hayat adamı olmak erkeği yüceltiyor da hayat kadını olmak kadını aşağılıyor? Toplumsal bilinç dışında kadını aşağılamaktan kuşkusuz. Hayat dediğimiz yaşama zenginliğini nasıl daraltıyoruz? Ya ev ya sokak. Evinin kadını dediğimizde ne anlıyoruz? Evinin işini yapan, evini temiz tutan, yemeklerini düzenli pişiren, çocuklarına gereği gibi bakan, evinden başka bir şeye gözü görmeyen kadın. Evinin erkeği dediğimizde evine düzenli gelen, içki içmek için, kumar oynamak için, arkadaşlarıyla gezmek için ev dışında hayatı olmayan erkeği. Evinin kadını deyiminde övgü var. Evinin erkeği deyiminde beğeniyle karışık hımbıllık suçlaması. Sokak kadını deyimi var, orospu demek. Sokak erkeği deyimi yok. Sokak erkeklerindir. Kadın çıkarsa orospuluğundan çıkar. Çocukları da unutmayalım. Sokak çocuğu gezmeyi seven, haşarı çocuklara yöneltilmiş sevimli bir eleştiri. Geleneksel kültürümüz erkeklere ve kadınlara dünyayı böyle paylaştırmış. Neden mi? Dünyayı paylaşmayı bilmediğimizden. Değişen dünyayı kavrayan bir kültürü yakalayamadığımızdan, hala nasıl da Viyana önlerine gittiydik diye övünmek isteğimizden, hala bıyık, pala, çatık kaş imgesinden kurtulamadığımızdan, yoksa neden mert kadın demek istediğimizde erkek kadın diyelim ki? Sevgiyi neden bilmiyoruz? Dünyayı doğru paylaşmayı bilmediğimizden, şiiri, müziği, sinemayı, romanı, tarihi, coğrafyayı paylaşmayı bilmediğimizden. Sanıyoruz ki elimizde olan benimdir. Oysa yanlışımız bu. Paylaştığımız bizimdir. Doğrusu bu. Ben ne kadar paylaştığımız bizimdir. Doğrusunun içindeysem o kadar genişim. Daralmamız bunu bilmemekten, sıkılmamız, bunalmamız. Hayat, dünya, yaratılan her şey bizimdir. Bizim olduğu için geniştir. Bizim olduğu için büyüktür. Dünyanın nesi benim olabilir? Büyük yazalım ben. Daha büyük yazalım. Daha büyük. Ben ne kadar büyürse dünya o kadar küçülür. Dünya küçülür ev olur, ev küçülür oda olur, oda küçülür köşe olur, köşe küçülür sıkıntı olur, bunalım olur. Kendinizi kaçarak, saklayarak, eline geçeni sımsıkı tutarak nereye sığdırabilirsiniz? Hiçbir yere. Düşünelim. Dünyanın bütün resimleri sizin olsaydı mutlu olur muydunuz? Dünyanın bütün müzikleri sizin olsaydı, dünyanın bütün filmlerini yalnız siz görseydiniz, yalnız sizin sinemanız olsaydı, dünyanın bütün romanları sizin için yazılsaydı, saçma mı diyorsunuz? Ama düşünün bakalım, ne kadar çok insan bu saçmayı yaşamanın amacı yapmış. Ne kadar çok insan dünyayı paylaşmayı bilmemiş. Bilmemiş de yaşamayı çevresine de kendine de yasaklamış. Senin neyin var, benim neyim var çıkmazında tıkanmış. Paylaşmak yerine sahiplenmeyi koymanın sonu yoktur. Sevgi de bundan yaşanamaz, cinsellik de. Birlikte yaşanacak olanın yerine tek başınayı koyamazsınız. Bedeniniz de, ruhunuz da kabul etmez bunu. Siz düşünür durursunuz, neden olmuyor diye. Benim neyim eksik, nerede yanlış yapıyorum? Yanlışımız paylaşmayı bilmemekte. Bunu bildiğimiz zamansa artık hayat kadını orospuyu tanımlayamayacaktır. Hayat kadını, hayatın güçlükleriyle başa çıkan, kendi emeğiyle güçlükleri yenen, aklını, duygularını doğru yaşamak için kullanan kadını anlatacaktır. Evinin kadını, evine kapanıp kalan kadını değil, evini paylaşan, paylaştıran, birlikte yaşama sorumluluğunu yaşadıklarıyla paylaşan kadın olacaktır. Hayat adamı deyimi de anlam değiştirecektir. Başarsın da nasıl başarırsa başarsın anlamıyla üçkağıtçılığı, dalavereciliği, sinsi sinsi öven bir deyim olmaktan çıkacak, hayatı doğru yaşamak adına gücünü, emeğini harcayan, dünyayı doğru yorumlayan insanı simgeleyecektir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya giden Amerikalı erkekler, Japon kadınlarını tanıyınca şaşkınlığa düştüler. Amerikalılar almaya alışıktı. Japon kadınları ise vermeye hazırlanmıştı. Bu buluşmadan mutluluk kadar mutsuzluk da doğmuştur. Çünkü işin doğrusu ne sonsuz almaktır ne de sonsuz vermek. Doğrusu paylaşmaktır. Paylaşmanın terazisi yoktur. Paylaşmayı bakkal hesabına çevirmek, paylaşmak değil, alışveriş yapmaktır. Paylaşmak, dünyayı paylaşmaktır. Paylaşmak, güzellikleri paylaşmaktır. Bunu bilemediniz mi? Elinize geçeni sımsıkı tutarak yaşamaya başlarsınız. Seçim sizin değil mi? Kızlık adın. Philip Larkin 1922 ila 1985. Günümüz İngiliz şiirinin en usta şairlerinden. Öğrenimini Oxford'da tamamladı. Hull Üniversitesi'nde kitaplık müdürlüğü yaptı. Taşra yaşantılarını büyük bir incelikle işledi. Elimde dünya şiirlerinden çeviriler kitabı var. Seçmeler ve çeviri Cevat Çapa'nın. Çin'den Peru'ya dünya şiirinden çeviriler. Philip Larkin'in şiiri beni çok düşündürdü. Kızlık adın. Evlilik battal etti kızlık adını. O beş yumuşak hece yüzünü, sesini ve inceliğin değişik hallerini anlatmıyor artık. Çünkü yasaya göre çok şükür bir başkasıyla birleştiğinden anlamca o gencecik güzel olamazsın sen. Eskiden onun için kullanılırdı bu iki kelime. Şimdi kimse için geçerli olmayan bir ad bu. Şimdi kimse için geçerli olmayan bir ad bu. Bıraktığın yerde duran eski listeler. Program dergileri, bir iki okul ödülü. Kurdeleyle bağlı mektup desteleri arasında kokusuz, ağırlıksız, güçsüz, büsbütün gerçek dışı. Bir şey mi öyleyse? Yavaşça fısılda bakalım. Hayır, sensin. Ya da sen geçip gittiğine göre. O zamanki senle ilgili şimdi hissettiklerimiz ne kadar güzel, cana yakın ve gençtin. Öyle canlıydın ki hala o ilk günlerdeki gibi olabilirdin gene. Öyle hiç el değmemiş. Demek ki sana bağlılığımızı koruyor eski adın. Biçimini ve anlamını yitirecek yerde dolu bavullarını azaltmasına karşın şiir kadının kimlik değiştirmelerini düşündürüyor. Kızlık adı, evlilik adı, değişen soyadları. Genç kızlığa dönülür mü? Hangi kadın zaman zaman o günlerini düşünmez ki? Bugünkü sorumluluklarını yüklenmeden önceki günlerdi onlar. O günler iyi günler miydi, kötü günler mi? Doğrusu iyi günlerde olmuştu, kötü günlerde. Baba evinin günleriydi. Her şey biraz da onundu. Ama hiçbir şey bütünüyle kendisinin değildi. Babanın, annenin gölgesinde yaşanmış, geçmiş günler. Kardeşler arasındaki oyunlar, çekişmeler, gerginlikler, büyüme günleriydi. Unutulmaz ilkler de o günlerde yaşanmamış mıydı? İlk adet görme, cinselliğin ilk fark edilişi, göğüslerin büyüdüğünü duyma, ilk erkek bakışlarını anlama. O günlere dönülmez ki. Evlilik adı. Evlilik adı yeni bir kimliktir kadının hayatında. Artık kendi evindedir. Çiçekleri, mutfağı, evinin anahtarı, adresi kendinindir. Artık filancanın kızı değildir. Yapması gereken işler vardır, sorumlulukları vardır. Gene kendisi değildir ya, böyle olması iyidir. Şimdi falancanın eşidir. Bir erkek onu beğenmiş, istemiştir. Şimdi erkekle var olmakta, onunla biçimlenmektedir. Yeni kimliği evli kadın kimliğidir. Annelik üçüncü kimlik. Anne olmak kadının hayatındaki yeni kimliktir. Şimdi evdeki yeri değişmiştir, toplumdaki yeri değişmiştir, hayattaki yeri değişmiştir. Şimdi analık hakkı vardır, analık gururu vardır. Çocuklarında erkeğin payı bir anlıktır ama annenin. Bu çocuk onun karnında büyümüştür, ilk kez karnında kıpırdamıştır. Aylarca onunla gezmiş, onunla yatmış, onunla kalkmıştır. Onu taşımış ve büyütmüştür, onu doğurmuştur. Doğum her şeye karşın kadının tek başına yaşadığı bir olaydır. Kadın anadır ve yalnızca kadınlar ana olabilir. Yeni kimliği analıktır. Kadının kendi kimliği nerede? Bütün bu kimlikler kadının başka bir şeyle varoluşudur. Baba evi, eşi, çocuğu. Hepsi kadına bir şeyler vermiştir, onu kendisi yapmışlardır. Ama bu oluşta kadını tedirgin eden, kadını ürküten bir şeyler de yok mudur? Kadın genç kızlığa geri dönmeyecektir. Eşiyle zaman zaman uzaklaşmaktadır. Çocukları büyümekte, onu anlamamaktadır. Kadın hiçbir kimliğinden geri dönememektedir. Geriye dönmek boşluğa düşmek değil midir? Geriye dönmek kimliksiz kalmak değil midir? Geriye dönmek ürkütücü değil midir? Belki de tam bilemediğimiz korkular burada yatıyor. Kendi kimliğimiz. Peki beni ben yapan bütün bunlar değil mi? Bunlar olmadan ben olabilir miyim? Bu sorunun yanıtını bulmak belki de mutluluk, mutsuzluk kilidinin anahtarıdır. hem bütün bunlarla var olmak, hem de kendi kişiliğini geliştirmek. Hayatını bir şeyler için var etmek değil, hiçbir şeyi kendi hayatı için var etmek değil. Ne onlar senin malın, ne de sen onların malısın. Birlikte yaşıyorsunuz, birlikte gelişiyorsunuz, birlikte değişiyorsunuz. Hayatı paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız hayatı büyütmeniz, genişletmeniz, renklendirmeniz gerekiyor. Bunu yapamadığımız zaman bir şeyleri tüketiyoruz, azaltıyoruz, daraltıyoruz. Bunu yapamadığımız zaman birbirimizin sırtına biniyoruz, kendimizi birilerine taşıtıyoruz ya da biz birilerini taşıyoruz. Tükenmeler, yorulmalar, bıkmalar bundan. Asıl bulmamız gereken kimlik kendi kimliğimizdir. Kendi kimliğimizi bulamadığımız zaman hep bir şeylerle var olmak zorundayız. Bunlar genç kızlık anılarıdır. Bunlar eşimizdir. Bunlar çocuklardır. Bunlar daha kim bilir nelerdir. Oysa anılarla yaşanmaz. Eşimizden ayrılabiliriz. Çocuklarımız büyürler ve başka kişiler olurlar. Biz kendi kimliğimizle yaşarız. Bu hayatın içindeki kimliğimizdir. Philip Larkin şiirinde bunları mı söylemişti, biz mi düşündük bilmiyorum. Bilmiyorum, siz ne diyorsunuz? Bize aşkı anlatın. Bir kadın okurumdan mektup aldım. Bize aşkı anlatın diyordu. Mektupta başka sözler de vardı ama sanki görünmez bir el diğer bütün sözleri sildi de sadece bu üç sözcük kaldı mektupta. Bize aşkı anlatın. Kolay mıydı aşkı anlatmak? Yüzyıllar boyunca nice şiir, öykü, roman, resim, heykel, tiyatro, sinema hep aşkı anlatmaya çalışmıyor muydu? Gene de aşık olan insan benimki başkaydı demiyor muydu? Aşk yazılmaz, yaşanır diyen bilge haklı mıydı? Bir dostum, gün görmüş bir dostum, yazık artık insanlar aşık olmayı bilmiyorlar. Geçici hevesleri, insanı sarıp geçen istekleri aşk sanıyorlar. Ne yazık demişti. Peki aşk neydi? Heves, istek, sevmek, sevilmek değil miydi? Sözlükler aşk ve sevgiyi birbirinden pek ayırmaz. İngilizce love, Almanca liebe. Oysa aşk başka bir şey, sevgi başka bir şeydir. Aşk yangındır, ateşlerdir. Cennetle cehennem arasında gidip gelmelerdir. Varlıkla yokluğu aynı anda yaşamaktır. Aşkın sevinci nar çiçeğidir, acısı zehir yeşili. Aşık sadece onun için yaşar. Hayat o ve geri kalan her şey diye ayrılmıştır. Aşık bencildir, paylaşmaz. Aşk fırtınadır, depremdir, alt üst oluştur. Hem hayattır hem de ölüm. Biten bir aşktan sonra insan yeniden doğmak zorundadır. Yeniden doğmak, yeniden büyümek, yeniden yaşamak zorundadır. Ya sevgi? Sevgi bu mudur? Sevgi yumuşatır, sevgi serinletir. Sevgi insanın içine bir gülümseme yerleştirir. Sevgi bir akarsu kıyısıdır, bir ağaç gölgesidir. Filizin yeşili, gölün mavisidir. Sevgi paylaşmadır, bencil değildir. Seven kendini değil, onu düşünür. Sevgi anlar, hoş görür ve bağışlar. Sevgi yaşayan her şeyi içine alır, genişletir. Bir ömür boyu süren aşklar yok mu? Duymuyor muyuz böyle aşkları, okumuyor muyuz? Aşk bir ömür boyu sürmez, süremez de ondan. Böylesine yoğun bir fırtınayı insan yüreği taşıyamaz. İnsanın beyni, insanın bedeni dayanamaz. Ömür boyu süren aşklar, sevgiye dönüşen, dostluğa dönüşen paylaşmalardır. Büyük mutluluk budur. Aşk, insanı bazen tanrı yapar, bazen gereksiz bir böcek. Ama sevgi insanı insan yapar. Ya karşılıksız aşk, karşılıksız sevgiler? Aşk da sevgi de aslında karşılıksızdır. Birbirine aşık iki insan, birbirini seven iki insan ayrı şeyler yaşarlar. Herkes kendince aşık olur, kendince sever. Ama insan karşısındakinin de kendi yaşadıklarını yaşadığını sanır. Böyle olmasını ister de ondan. İnsanın bunu anlaması uzun sürer, çok uzun sürer. Bazıları da hiç anlayamaz. Gene de karşılıksız aşk cehennemdir. Kendini yeniden yeniden büyüten ateşlerdir. Belki de ölümsüz aşk hiç ulaşılamamanın öyküsüdür. Sevgi mi? Sevgi karşılık beklemez. Gerçek sevgi karşılık beklemez. Seversiniz, bu yeter. Sevgi başlı başına yaşayan bir varlıktır. Sevgi karşılığı alınmak için verilmez. Aşk alıcıdır, sevgi verici. Aşkın gözü kördür ne demek? Bir öykü bunu ne güzel anlatır. Mecnun'un öyküsüdür bu. Mecnun Leyla'nın aşkına tutulur da çöllere düşünce kendin yöneticisi getirin şu Leyla'yı bir de ben göreyim demiş. Leyla gelmiş, yönetici bakmış, kara kuru bir kız. Leyla'ya hoş sözler söyleyip gönderdikten sonra yanındakilere bu kız için mi Mecnun çöllere düştü demiş. Bunu Mecnun'a söylemişler. Mecnun, onu bir de benim gözümle görseydi demiş. Aşk budur. Kimse kimseyi başkasının gözüyle göremez. Onun içinde aşk yargılanamaz. Aşkın yaşı var mıdır? Hiç olur mu? Bunu sormak fırtınaların, depremlerin yaşını sormak gibidir. Ama ne çare? İnsanlar duygularını dolaba kaldırır, kutulara koyar, kafeslere sokarlar. İnsanlar duygularını yaşamak yerine yaşamamak için çalışırlar. Bunu ayıp diye, günah diye, yakışmaz diye, uygunsuz diye yaparlar. İnsanlar yaşamayı böyle öğrenirler. Sonra da sorarlar. Neden hiçbir şeyden zevk duymuyorum? Neden her gün diğerine benziyor? Yaşamaktan ne anladım? Ya cinsellik? Aşkta, sevgide cinsellik? Cinsellik bütün hayatımızda vardır. Çoğu kez biz farkına varmadan vardır. Aşkta cinsellik, varoluşumuz ona bağlıymış gibi yaşanan bir cinsellik. Sevginin cinselliği yumuşaktır. Üstü şefkatle örtülmüş, yeşil çimen cinselliği. Öfkeyle başlamayan, pişmanlıkla bitmeyen bir cinsellik. Aşkta cinsellik odaklaşmıştır. Sevgide her şeye yayılmış. Bir mesel vardır. Şekeri ortadan kaldırmak için çekiçle kırmayı deneyin derler. Başaramazsınız. Her yana dağılır, hiçbiri dilinize ulaşmaz, boşuna yorulursunuz. Ama şekeri alın, bir bardak suya koyun. Şeker görünmez olur, ortadan kalkmıştır. Ama suyun her yudumu şekerlidir. Ne anlatıcı bir meseldir bu. Birbirimize aşık olarak evlendik, şimdi iki yabancıyız. Neden? Ah ne çok yaşanmaktadır bu, ne yaygın yaşanmaktadır. Birbirinize aşık oldunuz, birbiriniz olmadan yaşayamazdınız. Ne güzel günlerdi, değil mi? O günleri hayatınız boyunca yaşamak istediniz. Bunun için evlendiniz. Şimdi iki yabancısınız, öyle mi? Demek ki aşkınızı sevgiye dostluğa dönüştüremediniz. Alışkanlık heyecanı öldürür. Birbirinize duyduğunuz o iç bayıltan heyecan aslında yaşamanın heyecanıydı. Yaşamanın heyecanı sürdürmek hayatın gizidir. Dünyayı kendinden, sevdiği kişiden daha geniş, daha renkli, daha güzel görememektir bu. Aşk tüketicidir, sevgi üretici. Ama sevgiyi üretmesini de bilmek gerekir. Sevgi üretilir, beslenir, geliştirilir, yeşertilir, büyütülür, zenginleştirilir. Sevgiden çiçek gibi mi söz ediyoruz? Doğrudur. Sevgi çiçektir. Özen gösterilmezse öldürülür de. İki insan arasındaki sevgi ortak büyütülen tek çiçektir. İki insanın birlikteliği ortak özeni gerektirir. Ortak dikkati, ortak saygıyı. Ortak büyütülmezse sevgi de ölür. Sevme duygusu artık çaresiz başka şeylere yönelecektir. Sevgi duygusu ölmez ama birlikteliğiniz ölür. Yabancılaşma budur. Hayatta kalıcı olan nedir? Kalıcı bir şey yok mu? İnsanlık dinleri bu nedenle yaratmış. İnsanlar güneşe tapmışlar ama bakmışlar ki akşam olunca güneş batmış. İnsanlar aya tapmışlar ama bakmışlar ki gündüz olunca ay kaybolmuş. Kalıcı ne var ki ona tapalım diye düşünmüşler. Putları yapmışlar. İnsanlar kalıcı olan, kendilerini koruyan, zor durumlarda kendilerini kurtaran bir şey aramışlar. Dinler böyle doğmuş.